Şebnem Kuşağı. Hazırlayan ve sunan Ömer Faruk Demireşik.
Erkam Radyo'nun muhterem dinleyicileri, bir Şebnem Kuşağı programında daha sizlerle beraberiz. Allah'ımıza hamdolsun. Geçen haftaki programda uzun uzun ruhun bedenle kavuşmasına, ruhun bedenle beraber geçirdiği devreleri, yokluk devresine, daha sonra ruhlar aleminde elest bezminde yaratılışını, Allah'a verdikleri ahdi, misakı, daha sonra Hazreti Adem'in şahsında ruhun ilk defa bedene üflenmesini, orayla yani bedenle ruhun birleşmesini, bir hayat sürerek nihayetinde ölümle ruhun bedenden ayrılışını anlatmıştık. Son safhada da kıyametle beraber kabirlerdeki bedenlerin ruhlarla buluşarak mahşer yerine gelmesi ve kısaca da kıyamet safahatını anlatmıştık. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Birkaç defa tekrar ettiğimiz üzere ruh keyfiyet itibariyle, özellikleri itibariyle tam olarak anlaşılamayan bir varlık. İnkar edilemeyen de bir varlık. Çünkü hiçbir insan biraz önce yaşayan, gülen, oynayan, zevk alan, küsen, kırılan bir canlının ölümle beraber bir anda donuklaşmasını, hiçbir şeyden haz almamasını veya hiçbir tepki vermemesini izah edemez. Madde planında yaşayan bir insanla ölen bir insanın kilosu, bedeni özellikleri farklı değildir. O halde o bedene canlılık veren, onu hayata döndüren nüve, öz nedir? İşte biz buna dini literatürde ruh diyoruz. Geçen sohbetlerde de dediğimiz gibi Allah-u Teala ruhun mahiyeti hakkında, keyfiyeti nasıl olduğu hakkında insana çok fazla bir bilgi vermemiştir. İsra suresinin 85. ayet-i kerimesinde bu husus şöyle beyan buyurulur. Estağfirullah. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّي وَمَا اُوْتِيْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِيلًا. Sana ruhtan soruyorlar. De ki, ruh Rabbimin emrindendir. Size ise ilimden ancak pek az bir şey verilmiştir. Evet, yaşanan hayat, geçirdiğimiz dönemler, asırlar bu ayet-i kerimenin canlı şahididir. İnsanoğlu 1800'lü yıllarda, 1900'lerin başında, hatta belki 1700'lü yılları da buna dahil edebiliriz, dinden, Allah'tan uzaklaşmak için elindeki bütün imkanları kullandı. Pozitivizm adıyla maddeyi sadece var kabul ederek, materyalizm adıyla ne varsa maddeden ibarettir düşüncesiyle ilahi hikmetlerden, ilahi kitaplardan, peygamberlerin buyruklarından, vahiylerden uzak bir hayat kurmaya çalıştı. Ve dedi ki, madde vardır çünkü elimizde değiyoruz, dokunuyoruz, gözümüzde görüyoruz, organlarımızla onun varlığını hissediyoruz. Dolayısıyla bunu inkar edemeyiz. Fakat bunun ötesinde de bir şey yoktur. Maddi alemin ötesinde bir hayattan söz eden her şey boştur, yalandır dediler. Bunun temelinde Allah'ı, dini, bütün dini metinleri inkar etme vardı. Bu bir sapıklıktı ve insanoğlu bu düşüncelerle yüzlerce yıl yoldan çıkmış bir halde çok büyük cürümler işledi, çok büyük suçlar işledi. Milyonlarla insan öldü, bazen milletler kutsandı, faşizm denilen yanlış politikalar geliştirildi. Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı vesaire. Yüz binlerce, milyonlarca insan hiç uğruna öldü. Ve nihai olarak bilimi kutsayan, ilmi kutsayan, her şeyi deneyle tespit etmeye çalışan, deneyle tespit edebildiği, laboratuvar ortamına sokabildiği her şeyi var, gerçek kabul edip, bunun dışındaki her şeyi de yok ve gerçek olmayan varlıklar olarak kabul eden anlayış bir müddet sonra pes etti. Çünkü fark etti ki maddenin ötesinde de madde var, ruh var, canlı var ve bazen maddenin üstündeki ötesindeki varlıklar maddeyi evirip çevirmekte, hatta maddeye hükmetmekte daha çok mahirler. İşte bu noktada büyük bir meydan okumayla önce ruhu el yordamıyla keşfetmek istedi. Ve psikoloji, psikanaliz diye bir takım bilimler ışığında ruhun mahiyetini anlamaya çalıştı. Ben dedi, insanım, güçlüyüm, her şeye hükmederim, her şeyi bilebilirim. Ruhun da nasıl bir şey olduğunu elbette tespit edeceğim. Bunun için, ruhun mahiyetini anlamak için pek çok deneyler yaptı. Pek çok makineler, aletler geliştirmeye çalıştı. Bunlarla ruhun varlığını, ağırlığını, insan bedenindeki etkilerini, hangi fonksiyonu icra ettiğini tespit etmeye çalıştı. Fakat bu ayet-i kerimenin hakikatini adeta tosladı ve nihayet psikoloji dediğimiz ilim sahası kendine yeni bir araştırma alanı seçmek zorunda kaldı. Biz dedi, ruhu tespit edemiyoruz. Ruhun nasıl bir varlık olduğunu, bedene nasıl yerleştiğini, ondan nasıl ayrıldığını, onda ne gibi değişiklikler meydana getirdiğini, ruhla beden arasındaki ilişkiyi, ruhun mahiyetini anlayamıyoruz. O zaman biz ruhun mahiyeti üzerinde çalışmayı bırakıp insanın davranışları üzerinde çalışacağız dedi. Ve şu an psikoloji genel olarak ilk kurulma amacı olan ruhun mahiyetini anlamak yerine ruhun insan üzerindeki tesirlerin neticesinde ortaya çıkan ve elle görüp gözle tespit edilebilecek davranışlar üzerinde yoğunlaşmaya karar verdi. Ve biraz insan zihninin derinlikleri olan psikanaliz denilen şuur altı üzerinde çalışıldı. Fakat onda da nihai olarak bir çözüm noktasına ulaşılamadı. Kısacası insanoğlu dün neredeyse bugün de aynı noktadadır. Yüzlerce yıllık, binlerce yıllık ilmi geçmişine, tecrübesine, teknik imkanlarına, bilim ve teknolojinin geliştirdiği bütün aletlere rağmen insan ruh nedir, onun beden üzerindeki tesiri nedir, bu iki soruya cevap verememektedir, veremeyecektir de. Bu Allah'ın vaadidir, Allah'ın insana verdiği İlmin acziyetini hissetmesi için koyduğu bir sınırdır. Çünkü Allah açıkça ayet-i kerimede bunu beyan etmiş ve ruh hakkında size çok az bir ilim verilmiştir demiştir. Bütün insanoğluna verilen bu ilim azdır. Ne kadar gelişirsek gelişelim, ne kadar büyük imkanlara, büyük ilim kaynaklarına sahip olursak olalım, insan ruhu tam manasıyla keşfedemeyecektir. Onun hakkındaki bilgileri hep kısıtlı, kısır, eksik ve bazen de hatalı kalacaktır. Biz bu temel prensibi ortaya koyduktan sonra diyebiliriz ki ruh Allah katındandır. Ruh insana hayatiyet veren, canlılık veren bir unsurdur. Ruh Allah'ın insandaki tecelli eden sıfatlarından bir tanesidir. Bu ruh sayesinde insanoğlu diğer mahlukattan farklı bir konuma yükselmiştir. Allah'ın halifesi olma şerefine ermiştir. Fakat ruh nefisle bedenle birleştiği zaman insanda iki ana haslet, iki ana yön ortaya çıkar. Bunlardan bir tanesi Allah'a giden yön, bir tanesi de Allah'tan uzaklaşan bir yön. Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle bu durum ya ahsen-i takvimdir, en yüce, en güzel yaratılıştır, Allah'a giden yoldur, ya da Allah korusun belhum adal, hayvandan da aşağı, aşağılar aşağısı bir derekeye gidiştir. Yine Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle ya takvadır ya fücurdur. Ya Allah korkusu ona yaklaşma isteğidir ya da fücur yani günah, isyan vesaire şeytani, nefsani bütün arzu ve isteklerdir. İşte insan müsbet ve menfi, olumlu ve olumsuz iki uç kutup arasında kendisine bir konum biçer, o konumu yaşar. İnsanın içinde bu zıt kutupla hasletler, özellikler sebebiyle büyük bir savaş, büyük bir kavga cereyan eder. Hem iç dünyasında bu savaş devam eder, hem de dış dünyasında bu özelliklerin ortaya çıkması, hayata yansıması sebebiyle devam edip giden bir savaş hali vardır. İnsan içindeki iyi ve kötü duygular sebebiyle aslında Allah'ın camiul ezdat yani bütün zıt kutupları toplayan zatından bir tecelli, bir makes, bir ayna olma durumundadır. Başka bir ifadeyle Allah iyi ve kötü olarak bildiğimiz bütün var olan sıfatların hepsinin kaynağıdır. İnsan da iyi ve kötü, müsbet ve menfi bütün sıfatlardan kendi bünyesinde bir pay almıştır. Dolayısıyla Allah'ın sıfat ve isimlerinin tam tecelli mekanlarından bir tanesi de insandır. Daha önce anlattığımız gibi Kur'an-ı Kerim, kainat ve insan Allah'ın tam tecellisine mazhar olmuş üç ana noktadır. Kainat sessiz, Kur'an-ı Kerim sesli ve insan ise yaşayan canlı bir tecelli merkezidir. Bu manada bu tecelli kamil manada sadece insanda ortaya çıkmıştır. Bu yüzden de insan Allah'ın halifesi olma, seçilmiş bir varlık olma şerefine sahiptir. Melekler dediğimiz varlıklar bile bu noktada insanın dununda, altında olan canlılardır. Çünkü Allah'ın müsbet ve menfi diyebileceğimiz bütün sıfatlarının tecellisi meleklerde yoktur. Melekler sadece ve sadece müsbet sıfatların, iyilik, güzellik sıfatlarının tecelli merkezidir. Şeytan, iblis ve avanesi ise yine Allah-u Teala'nın menfi sıfatlarının tecelli merkezidir. Onlarda yani şeytan ve kötülüğü temsil eden varlıklarda mudil, yani insanları veya varlıkları dalalete götüren kibriya gibi sıfatlar tecelli etmiştir. Celali sıfatlar tecelli etmiştir. Meleklerde ise cemali, güzellik sıfatları ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla ne şeytan ne de melek Allah'ın sıfatlarının hepsine zıtlarıyla birlikte sahip değildir. İnsan ise hem fert olarak hem cins olarak hem her bir insan hem de bütün insanlar Allah'ın bu sıfatlarından, cemali ve celali sıfatlarından pay sahibidirler. Bu yönüyle mümtaz bir varlıktır. Bu yönüyle kainatın ve Kur'an'ın zübdesidir, özüdür. Bu yönüyle kainat da, Kur'an da, insan da hepsi birbirinin kardeşidir, iz düşümüdür, birbirinin yansımasıdır. Hakiki manada tecelli merkezi olmak sebebiyle bu üçü de birbirinden bazı farklarla ayrılmakla beraber ortak noktada birleşmektedir. İşte insanın bu yüce vasıfları sebebiyle Allah tarafından yaratıldıktan sonra başka bir şerefe ermesi de söz konusudur. Şöyle olmuştur ki Allah-u Teala daha önce cennette yaşayan bütün varlıklara, meleklere ve cinlere ben insanı yarattığımda, yani onun çamurdan bedenini şekillendirip ona ruhumdan üflediğim zaman ona secde edeceksiniz diye emretmiştir. Hatta hatırlarsanız melekler bunun mahiyetini anlayamayıp biz seni tesbih edip sana kulluk edip seni zikrederken bizden sonra yaratacağın ve içinde menfi duygular bulunduğu için savaşa da meyilli olan, kan dökecek, yeryüzünde azgınlık yapacak bir varlığa mı secde edeceğiz, öyle bir insana mı hürmet edeceğiz diye şaşırmışlar, sormuşlardı. Allah-u Teala da evet, evet, siz ancak benim bildirdiğim kadarını bilirsiniz. Sizin bilginiz kısıtlıdır, benim bilgim ise nihayetsizdir demiş. Onlar da acizlerini, zaaflarını, eksikliklerini itiraf ederek pişman olmuşlardı. İşte bu işin mahiyeti ancak ruhun bedene girmesiyle, insanın şerefinin, kemalinin tamamlanmasıyla gerçekleşmiştir. Ve Allah-u Teala insana secde emri vermiştir. Fakat insanın bu şekilde iç dünyasında tamamlanması, yani nefsiyle ruhunun birleşip, toprakla ruhun birleşip kemal vasıflarıyla neticelenmesi, artık kamil bir varlık haline dönüşmesi neticesinde Allah-u Teala meleklerine ben size yarattığım zaman, onu şekillendirdiğim zaman secde edeceksiniz emrini tekrar etmiş. Bunun üzerine cennetteki veya meleklerin yaşadığı alemdeki bütün varlıklar, melekler ve cinlerin de bir kısmı secde etmiş idi. Şimdi hadisenin bundan sonrası biraz uzayacak. Meleklerin Hazreti Adem'e secde etmesi mevzuunda kalmıştık. Şimdi bu olayı Kur'an-ı Kerim'de anlatıldığı şekliyle hatırlayalım. Okuyacağım ayetler Hicr suresinin 28 ila 33. ayetleridir. Estağfirullah. Ve iz kâle rabbuke lil melâiketi inni hâlikum beşeren min salsalin min hameyin mesnûn. Hani Rabbin meleklere demişti ki ben muhakkak kupkuru bir çamurdan, şekillenmiş kara balçıktan bir insan yaratacağım. فَاِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ ف۪يهِ مِنْ رُوْحِ فَقَعُوا لَهُ سَاجِد۪ينَ. Ona şekil verdiğim ve ruhumdan üflediğim zaman derhal onun için secdeye kapanın. فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ اَجْمَعُونَ Meleklerin hepsi de hemen secde ettiler. İlla iblis ebâ en yekûne ma'a s-sâcidîn Fakat iblis hariç, o secde edenlerle beraber olmaktan kaçındı. قَالَ يَا اِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ Allah Teala, ey iblis, sana ne oldu ki secde edenlerle beraber olmuyorsun buyurdu. قَالَ لَمْ اَكُنْ لِي اَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَيٍ مَسْنُونَ İblis şöyle cevap verdi. Benim kuru bir çamurdan, şekillenmiş balçıktan yarattığın insana secde etmen mümkün değildir. Bu hadise Kur'an-ı Kerim'de 7 ayrı yerde, farklı şekillerde bildirilmiş, haber verilmiştir. Burada ayet ayet gidecek olursak, Allah daha önce haber vermiş olduğu bir emri tekrarlıyor. Daha insan yaratılmadan önce, çamur hali bile mevcut olmadan önce meleklere bir varlık yaratacağını ve onu yaratıp ruhundan üflediği zaman kendisine secde etmelerini emretmişti. Bu iş tahakkuk edip insana Allah-u Teala çamurdan şekil verip nihayetinde de ona ruh üflediğinde melekler daha önce tereddüt gösterdikleri bu emir karşısında büyük bir teslimiyetle Allah-u Teala'ya boyun eğmişler ve her biri Hazreti Adem'in şahsında insanın üstünlüğünü kabul etmek demek olan secdeyi yerine getirmişti. Şimdi bu secde emri üzerinde birazcık duralım. Şöyle ki, burada secde edilen varlığın elbette bir ehemmiyeti var. Yani insanın elbette bir yüceliği, üstünlüğü var. Fakat meleklerin üstünde bir varlık mıdır? Bütün insanlar, bütün insan cinsi, bu ayrı bir mesele, ayrı bir tartışma konusu. Bunun ötesinde insana secde edilir mi? Melekler insanı secde noktasında yüce bir varlık olarak görür mü, görmeli mi konusuna gelirsek. Allah kendi zatından başka secde etmeyi yasaklamıştır. Başka bir varlığa secde etmeyi yasaklamıştır. Hatta bu hususta bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, eğer insanların Allah dışında bir şeye secde etmesini, bir varlığa secde etmesini isteseydim, böyle bir şeyle emrolunsaydım, kadınların kocalarına secde etmelerini emrederdim demek suretiyle aile yuvasında kocanın mevkiini ortaya koymuştur. Fakat bu hadisin baş tarafında insanın Allah dışında hiçbir varlığa secde edemeyeceği de vardır. Yine Kur'an-ı Kerim'de Kabe'ye dönüp namaz kılınması emredildiğinde, Kabe'nin sadece kuru taşına, toprağına, harcına, tuğlasına, örtüsüne değil, oradaki Allah'ın emrine, Kabe binasının bulunduğu makama hürmet edilmesi emredilmektedir. Yani insan Kabe'ye dönüp gerekirse Kabe'nin karşısında olsun, secde ettiğinde, Kabe'ye dönüp secde ettiğinde oradaki taşa hürmet etmemektedir. Velev ki herhangi bir sebeple Kabe'nin binası yıkılsa, yeniden imar etmek için veya herhangi bir şekilde, atıyorum bombalanmış olsa, Kabe'nin bulunduğu makam Allah korusun bombalanmış olsa, orada Kabe bulunmamış olsa, yeryüzündeki bütün insanlar yine Kabe'ye dönüp namaz kılmakla emrolunmuşlardır. Yine Kabe'nin bulunduğu yerdeki bina herhangi bir sebeple yeniden yapılacak da olsa, yıkılmış, yok edilmiş olsa da, o civarda metaf denilen, tavaf edilen bölgede namaz kılanlar da yine Kabe cihetine dönüp namaz kılmak zorundadırlar. Dolayısıyla bu emirde, namaz emirindeki secde Kabe'nin taşına olmadığı gibi insana secde de, meleklerin insana secde etmesi de insanın bedenine, ruhuna değildir. Elbette insanın taşıdığı manevi yön, manevi kutsiyet önemlidir. Allah da buna melekleri şahit kılmaktadır. Fakat burada önemli olan Allah'ın emrinin aziz tutulması, onun emrinin yerine getirilmesidir. İşte şeytanın gözden kaçırdığı nokta budur. Onu isyana sürükleyen nokta budur. O insanı sadece ve sadece secde edilen, üstün görülen bir varlık olarak görmüş. Bu üstün görülen varlığın da sadece çamurdan yaratılmış olmasını bir mazeret olarak kabul etmiş ve buna isyan etmiştir. Melekleri secde etmeye sevk eden Allah'ın emri oluşu, şeytanı ise isyana sevk eden sadece Hazreti Adem'i topraktan ibaret olarak görmesidir. Bu bütün hususlarda böyledir. Eğer bir insan Allah'ın hac emrini sadece bir çöl parçasını gidip ziyaret etmek, oralarda gezinmek olarak anlarsa, ya oraya gideceğime manzarası olan, ne bileyim zahiri güzellikleri olan falanca ülkeye, filanca ülkeye giderim diye düşünürse yanlış yapmıştır. Allah'ın emrinin yüceliğini görmezden gelmiştir. Yine Allah'ın kurban emrini mesela sadece bir hayvanı kesmek, boğazlamak olarak görmüşse bunu vahşet olarak görür ve işin Allah'ın emri boyutunu görmezden geldiği için de maalesef isyana sürüklenebilir. Allah korusun. Bu yüzden biz dini hususlarda, namazda, oruçta, zekatta, haçta ve bütün emirlerde, bütün emri ilahide, bütün yasaklanan hususlarda işin sadece zahirine takılmayız. Onu Allah emrettiği için yapar, Allah yasakladığı için bundan kaçarız. İşin özü budur. Bunun ötesi teferruattır. İşte başörtülü insanlarımız, kardeşlerimiz, bacılarımız, ya işte ben başörtüsünü kışın örtmekten zevk alıyorum çünkü başımı koruyor, soğuktan koruyor deyip sıcak olduğu zaman da başını açıyorsa, o zaman Allah'ın emrinin mahiyetini anlamamış demektir. Biz başörtüsünü sadece güzel gösterdiği için, sadece soğuktan koruduğu için, sadece şundan bundan dolayı değil, sadece Allah emrettiği için örttüğümüz zaman makbuldür. Namazı bedenimize verdiği bir takım faydalar, vücudumuzu devamlı sporda tutması, disiplinli hale getirmesi, hayatımızı düzene koyması sebepleriyle kılıyorsak, o zaman yine Allah'ın emrinin manasını anlamamışız demektir. Orucu vücudumuza sıhhat kazandırmak için, senede bir de olsa rejim yapmak için, zayıflamak için tutuyorsak yine Allah'ın emrini anlamamışız demektir. Fakirleri sevindirmek için sadaka veriyorsak veya insanlar arasında itibar görmek için, ya ne kadar zengin, ne kadar cömert desinler diye eğer zekat ve sadaka dağıtıyorsak yine Allah'ın emrinin mahiyetini anlamamışız demektir. Bunu bütün ilahi emirlerde ve bütün yasaklarda uygulayabiliriz. Bir şey emir olduğu için ama Allah'ın emri olduğu için yapılır ve asıl rıza Allah'ın rızasını kazanmaktır. Asıl amaç budur. Bunun dışındaki bütün gayeler, bunun dışındaki bütün niyetler o ibadetin ibadet olmasını gölgelemeye başlar. Eğer niyet tamamen kaymışsa, oruç örneğinde olduğu gibi sadece rejim niyetiyle oruç tutuluyorsa, o zaman insana düşen, insana kalan sadece kuru bir açlıktır. Namaz sadece antrenman olması için yapılıyorsa, sadece elini ayağını abdestle veya gusülle yıkayıp temiz olmak için bunlar yapılıyorsa, o zaman yine ibadet olmaktan adet olmaya dönmüş demektir. Allah korusun. O zaman bu şekilde yapılan bütün ibadetler boşa gider. Hiçbir anlamı, hiçbir değeri, ahirette hiçbir ağırlığı kalmaz. Ama aksi bir durumda, adet dediğimiz, normal, sıradan, rutin davranış olarak yaptığımız yeme, içme, uyuma vesaire gibi insan olmak hasebiyle yapmak zorunda olduğumuz şeyler de niyet ve gaye, Allah rızası olunca adetken ibadete dönüşebilir. Şimdi tekrar mevzuya geri dönecek olursak, melekler Adem'in toprağına takılmadı. Buradaki Allah'ın emrinin hikmetini anlasa da anlamasa da önemine inandı, bu emre teslim oldu ve secde etti. Allah secde edin dediği için secde etti. Allah rükû edin demiş olsaydı belki rükû yapacaktı. Şunu yapın deseydi onu yapacaktı. Mühim olan burada Allah'ın emrini aziz tutmak, ona, onun emrine, fermanına teslim olmaktı. Melekler bu imtihanı geçtiler. Fakat şeytan ilk imtihanda adeta iyot gibi ortaya çıktı ve bu imtihanı kaybetti. Allah melekleri Adem'le imtihan etti. Melekler imtihanı geçti. Allah iblisi Adem'le imtihan etti. Fakat iblis bu imtihana takıldı. İblisin gözünde toprak göründü, Allah'ın emri görünmedi. Allah'ın azameti görünmedi. Onun yaratıcılığı, hükümranlığı, yarattığına istediği şeyi emretme hakkı görünmedi. O sadece işin zahirine, fiziki kısmına takıldı, bu yüzden kaybetti. Günümüzde de pek çok insan işin dış kalıbında kaldığı için, dışına takıldığı için kaybediyor. Rabbimiz bizi işin derununu anlayan, emirlerine gönülden teslim olan, emrini, rızasını her şeyin üstünde tutan samimi, ihlas sahibi kullarından eylesin. Evet, Allah aslında Hazreti Adem'e secde emrinde, diğer bütün hadiselerde olduğu gibi meleklerin secde edeceğini, iblisin secde etmeyeceğini biliyordu. Nasıl yarattığı zaman Hazreti Adem'in ve bütün neslinin kıyamete kadar başlarından geçeceğini takdir ettiği gibi bu işi de takdir etmişti. Bu işi de onun kaderinde, ilminde vardı. Fakat gerek dünya hayatında insanın başından geçenlere hem kendisinin hem çevresinin şahit olması gibi kendi iradesiyle seçimler yapıp sonucunda da yaptığı seçimlerin neticesine katlanma mecburiyeti gibi iblisi de bu noktada iradesiyle baş başa bıraktı ve iblis meleklerden farklı olarak bir seçim yaptı. O secde etmemeyi seçti. Biraz önce dediğim gibi Hazreti Adem'in fiziğine takıldı, onun topraktan yaratılışına, çamur oluşuna takıldı. Fakat onun içindeki ruhu, Allah tarafından üflenilmiş ruhu göremedi. Allah'ın emrini, secde etme emrini göremedi ve o kısır mantık döngüsü içerisinde kendi aklı, ilmi, mantığı çerçevesinde bu işin kalıbında kaldı ve kaybetti. Fakat iblisin kaybı bu kadarla bitmiyor. Allah ona hemen ceza vermedi. Ben sana secde emri verdim, sen onu uygulamadın, dolayısıyla şu cezaya çarptırıyorum diyerek direkt olarak bir ceza merhalesine girmedi, sordu. Sen neden secde etmiyorsun? Neden secde eden meleklerle beraber secde etmiyorsun diye sordu. Şeytan aslında işin kökeninde olan, belki özünde kendisinin bile fark etmediği bir takım duygularının, meyillerinin neticesinde cevap verdi. Kuru bir çamurdan, şekillenmiş balçıktan yarattığını insana secde etme mümkün değildir. Çünkü şeytan mahiyet itibariyle meleklerden de insandan da farklı bir varlıktır. İblis cin tayfasındandır. Ve melekler nurdan yaratılmışken, Hazreti Adem topraktan yaratılmışken, İblis parlak ve dumansız bir ateşten yaratılmıştı. Kendi zehabınca, kendi yanlış düşüncesince dumansız ateş topraktan daha üstündü. İşte bu üstünlük duygusu onda kibir meydana getirmişti. Bu secde emri gerek orada diğer secde eden varlıklar nezdinde, yani melekler açısından, gerek insan açısından, gerek bu hadiseyi kayda alan şahitler açısından, yani kader defteri açısından ve ahirette hesap gününde ortaya çıkılacak kitaplar, amel defterleri açısından, gerekse de şeytanın bizatihi kendisi tarafından fark edilmesi gerekiyordu. Yani Allah şeytana şunu dedi mealen: ey iblis, ey şeytan, senin içinde bir menfur, kötü bir duygu var. Bunun adı kibirdir. Bu kibir sana bu isyanı hoş gösteriyor. Seni bu isyana sürüklüyor. İşte sen bu benim emrime isyanı, Adem'e secde etmemeyi içindeki bu kötü haslet sebebiyle, kibir, gurur duygusu, benlik, enaniyet duygusu sebebiyle yapıyorsun. Ey şeytan, ey iblis, bundan uzak dur demek istedi. Şimdi bu konu çok uzun. Yani bunun üzerinde daha konuşacak çok şey var. Biz meseleyi bu cümleyle neticelendirmiş olalım. İnşallah gelecek programda kaldığımız bu noktadan, yani şeytan, şeytanın özellikleri, Hazreti Adem'e secde etmesi konusundan devam edeceğiz. Bu noktada sadece şunu ifade etmekle yetinelim. Şeytanın Allah'a isyan etmesindeki en büyük sebep, en büyük problem kibir duygusudur, gurur duygusudur, benlik duygusudur, enaniyettir. İnsan eğer bu duygulara sahip olursa bu onu felakete getirecek, uçuruma götürecek en tehlikeli hasletlerdir. Bu yüzden insanın en çok kaçınması gereken, en çok uzak durması gereken duygular, düşünceler bunlardır. Allah kibri, büyüklüğü sadece kendine has kılmıştır. Ve bu duygu kimde var ise, Allah dışında kimde var ise, kibir duygusu, gurur duygusu onu felakete sürükler. Çünkü kendi büyüklüğüne, kendi cürmüne, cirmine bakmadan meydan okumaya kalkar demektir. Bu ise insanın başına felaketten başka bir şey getirmez. İnşallah gelecek hafta kaldığımız yerden devam etmek üzere. Allah'a emanet olun. Tekrar görüşebilmek ümit ve duasıyla. Allah'a emanet olun inşallah.
Ömer Faruk Demireşik'in takdimiyle Şebnem Kuşağı programını dinlediniz.